kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oktar Hocam, Serdar Hocam ve Serdar Hocam. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Sağ ol.
Bu haber7.com'da hocamız dikkat çekti. Son bazı yayın kuruluşlarında son dönemde hatta mütedeyyinliğiyle bilinen bazı basın kuruluşlarında Darwinizme yönelik haberler çıkıyor. Bu çok manidar tabii, yani böyle bir kere Allah'ı inkar eden bir felsefenin bazı kişiler tarafından, tabii bütün medya kuruluşu değil ama bazı kişiler tarafından destekleniyor olması anlaşılır bir şey değil. Haber7.com'da da iliksiz, Bay İliksiz bu tip haberler yapıyor ve arkadaşlarımıza da ben bunları yaparım gibi böyle bir ifadesi olmuş. Bir hiçbir şey bilmediği anlaşılıyor bir kere. Yani hem yaptığı bu kez kopyala yapıştır haberlerden anlaşılıyor. Zaten bir şey bilse Darwinizm haberi yapmaz. Mesela bir proteinin tesadüfen oluşamadığını bilse, anlasa, Darwinizm diye bir şey olmadığını anlar, utanır insan o zaman. Yani öyle bir haberi zaten yapmaz. Hangi kaynaklı olursa olsun, işte Amerikalı söyledi. Kardeşim, bir yalanı Amerikalı söylediği zaman yalan olmuyor mu? Çinli söyleyince de yalan olur. Japonunki de yalan olur, değil mi? Evet. Amerikalınki de yalan olur. Evet. Şimdi mesela hocamız da şunu söyledi. O zaman dedi, ona dedi, bilgilendirme çalışmaları yapalım dedi. Hatta bunu mikro düzeyde, moleküler düzeyde yaparsak daha net anlaşılıyor. Yani o zaman fosillere bile bakmaya gerek yok. 350 milyon fosil olmadığını gösteriyor zaten. Ara geçiş formları yok. Çünkü evrimin tek delili fosillerde olabilir. Patolojik, asimetrik geçiş formları, bunlardan hiç yoksa evrim yok demektir. Bakıyoruz, yok.
Evet.
Ama moleküler düzeye indiğimizde evrimin olamayacağını anlıyoruz. Yani mantıken ve bilimsel olarak mümkün değil evrimin olması. Tesadüfe yer yok zaten yaratılıştaki muhteşem sistemlerden dolayı. Mesela kromozomların yapısına baksak, değil mi? Kromozomun yani DNA'yı oluşturan, DNA'nın oluşturduğu daha doğrusu, kromozomlardan oluşuyor. Belli bölümleri var DNA'nın. Mesela insanda 46 tane kromozom mevcut. Ve kromozomların ayrı ayrı işlevleri olduğunu görüyoruz. Birbirinden farklı. Belli hastalıklar belli kromozomlarda oluşabiliyor mutasyonla. Böyle baktığımız zaman insanda 46 tane kromozom olduğunu görüyoruz. Her bir hücrede 46 kromozom demektir bu. Tüm vücutta 100 trilyon hücre dolayısıyla 4 katrilyon 600 trilyon kromozom yapıyor. Yani muazzam bir sayıya erişiyoruz. Tek bir hücredeki kromozomların tümü 3 hücre birleştirilseydi 1,5 metrelik bir yaklaşık uzunluk elde ediyoruz. DNA uzunluğu elde ediyoruz. 100 trilyon hücre olduğuna göre 1,5 çarpı 100 trilyon 150 trilyon metre yapıyor. 150 trilyon metrede 150 milyar kilometre yapar. Yani muazzam bir uzunluk elde edildiğini görüyoruz ve kusursuz olmak zorunda. Yani tek bir harf değişikliğinde bile genlerde olan mutlaka bir hasar meydana geliyor. Hatta gen dışında da hasarlar meydana gelebiliyor. Kromozomun toplam kalınlığı da 1 metrenin milyarda biri kadardır. Yani bu 1 nanometre, böyle o kadar ufak bir şey ki elektron mikroskopla ancak ortaya konabilecek bir kalınlık bu. Mümkün değil, yani gözle görmenin imkanı yok. Ve 1 nanometre kalınlığında 1,5 metre uzunluğundaki kromozom üst üste katlanıyor, bir yumak haline getiriliyor. Çok özel bir yumağı var bunun. Onun içerisinden ki şifreler okunarak muazzam bir sistem olduğunu görüyoruz. Tek bir hücredeki kromozomların, bakın bu 46 kromozomun içerdiği toplam bilgi yaklaşık 900, yani 1000 cilt, her biri 1 milyon ansiklopedi sayfası, toplamı 1 milyon ansiklopedi sayfası olan 920 ciltlik bir ansiklopediye, mesela Britannica ansiklopedisine eşdeğer bilgi oluyor. Ne kadarlık bir şey içerisinde? 1,5 metrelik ama 1 nanometre, yani metrenin milyarda biri kadar kalınlığındaki bir ipliğin üzerinde bu bilgi var. 1 milyon ansiklopedi sayfası. Vücuttaki üreme ve kan hücreleri hariç bütün hücreler geçen her saniyede, bakın bu hücreler geçen her saniyede yaklaşık 2000'er tane protein üretiyorlar. Yani DNA üzerinde ki okumalar sonucunda saniyede, bakın bu bir saniye şöyle bir süre değil mi? Bir saniye, dakikada 60 saniye var. Bakın her saniye hücrede, her bir hücrede 2000 tane protein üretiliyor. Bu muazzam bir sayı.
Maşallah.
Ve bu tabii böyle, hani protein üretiliyor derken öyle protein üretimi öyle kolay bir şey değil. Daha önce de gördük. Bakın protein aşamasında üretime kadar 85 tane protein, ayrı protein görev yapıyor. Bir protein oluşması için. Sonra 1150 tane ayrı proteinle de son şekli veriliyor. Ve saniyede 2000 tane bunlardan üretiliyor ve hatasız. Çünkü hatalı olduğu zaman vücuda zararlı olabilecek bu proteinler de başka proteinler tarafından hemen ortadan kaldırılıyor. Bir hücredeki proteinler saniyede 200 kere, 2000 kere kromozomla kopya çıkarmak için uğruyorlar demektir bu. Bir gün 86.400 saniye. Dolayısıyla bir günde tek bir hücrede toplam 86.400 çarpı 2000 eşittir 172 milyon 200 bin tane protein üretiliyor. Bakın dolayısıyla bir günde tek bir hücrede bakın üretilen protein sayısı bu. 172 milyon 200 bin. Şimdi bunu 100 trilyoncuya uyarlayacak olursak yani o kadar astronomik sayılar çıkıyor ki yani mükemmelliği anlatmak açısından tüm bu işlemlerin hepsi boyunca da tek bir hata dahi yapılmıyor. Yani bu muazzam bir şey. Bakın saniyede 2000 tane üretilen proteinlerin yapısı çok kompleks. Yani mümkün mü böyle bir şey? Mesela araba üretiliyor araba fabrikalarında. İşte onların belli bir oranı var. O oranı tutturdukları zaman o ideal oluyor. Böyle 600 arabada bir diyelim. Tam hatırlamıyorum da sayısını. Hata payı var. O hemen montajda geri döndürülüyor. Bu sayı tutturulduğu zaman muazzam bir şey diyorlar. Saniyede 2000 protein üretiliyor. Bakın saniyede günde 172 milyon 200 bin ve hatasız proteinler. Ve bunu yapan da akılsız moleküller. Yani bir aklı olmayan, gözü şuuru olmayan enzimler proteinlerle oluyor bu. DNA'nın üzerinde 100 bin farklı proteinin şifresi bulunuyor. 25 bin tane protein kodlayan bölge olduğu ortaya kondu DNA üzerinde insan genom projesiyle. Bu 1,5 metrelik zincir üzerinde yani 25 bin ayrı bölge 100 bin ama bu sayının daha fazla olduğu tahmin ediliyor ama şimdi biz 100 bin olarak kabul edelim. 100 bin tane ayrı protein farklı birbirinden farklı protein kodlanıyor. O da mesela insanın bütün özelliklerini belirliyor. Yani gözünün renginden, boyunun uzunluğundan, kulağının şekline kadar böyle saçının kalitesi hepsi bu genlerde şifrelenmiş olarak var, kodlanmış olarak var. Demek ki yani 1000 ciltlik ansiklopedi içinde 100 trilyon çarpı 172 milyon 200 bin kere tek bir sayfa bulunur ve her seferinde doğru sayfa bulunur. Yani çünkü protein üreteceği zaman doğru sayfayı bulmak zorunda ya ve saniyede 2000 kere tekrarlanıyor bu. O zaman işte 100 trilyon çarpı 172 milyon 200 bin kere günde o yumağın içerisindeki doğru sayfa bulunuyor ve hiç hata yapılmıyor. Doğrudan giriyor, eliyle koymuş gibi nereyi kopyalayacağını buluyor. Sadece orayı kopyalıyor ilgili bölümü, kapatıp çıkıyor. Fermuarı açıp kopyalıyor, kapatıp çıkıyor. Ya bu kadar kompleks, böyle bir sistemin hatasız çalışması sadece Allah'ın yaratmasıyla açıklanabilir. Başka hiçbir açıklaması olamaz. Ayrıca DNA'nın enteresan özellikleri de var. Bakın bilinmeyen özellikleri, bunlar çok bilinmez bu. Hani proteinlerin mesela amino asitlerden oluştuğu ve amino asitlerin hepsinin sol elli olduğu biliniyor. Ama DNA'yı oluşturan deoksiribonükleik asitlerinde sağ elli olması gerekiyor. Şimdi bakın onu bir gösterelim şurada. Bu da bakın yaratılışı ispatlayan, tesadüfün olmadığını gösteren delillerden yalnızca bir tanesi. Şimdi bakın DNA'yı görüyoruz burada. DNA'yı oluşturan milyarlarca parçanın tamamı sağ elli olmak zorunda. Hiçbir zaman sol elli araya giremiyor. Çünkü DNA'nın nükleotit denilen bu parçaların sağ elli olması ona şu an sahip olduğu şekli ve işlevi sağlıyor. Biliyorsunuz helezon böyle dönerek yükselen merdiven görünümünde. Ama tek bir tanesi bile sol elli olsaydı DNA'nın sarmal yapısı oluşamıyordu. O zaman da canlılık asla oluşmazdı. Şimdi bu Allah'ın yarattığını gösterir. Mesela proteinlerde dedik hepsi sol elli olmak zorunda amino asitlerin. Britanik ansiklopedisi diyor ki bakın Darwinist bir ansiklopedi. Hepsinin diyor sol elli olması diyor amino asitlerin ki bundan çok daha yüksek bir düşük bir ihtimal de o onu ona benzetmiş. Mesela diyor parayı diyor alıp diyor yazı atıyorsunuz diyor yazı tura diyor. 1 milyon kere arka arkaya diyor yazı gelmesi bir gibi bir ihtimal diyor. Şimdi bir parayı atıp siz 1 milyon kere yazı gelirse hani 1 milyon kereyi bıraktım 10 kere yazı gelse hemen insan der ki o bu para özel olarak tasarlanmış yazı gelmek üzere. Yani bilinçli bir müdahale vardır bunda değil mi? Tesadüfen 10 kere veya 100 bin kere ya da 200 bin kere yazı geldi değil mi? Tesadüfen olur mu bu? Değil tabii ki yani tesadüfen olmadığı açıktır. Proteinlerin o zaman tesadüfen olmadığını aynı mantık söylemesi lazım. Bakıyorsunuz Britannica ama tesadüfi savunuyor ondan sonraki bölümlerde. İşte bu çok tutarsız. Yani herkes biliyor böyle bu kadar kompleksliğin, bu kadar mükemmel sistemlerin tesadüfen olamayacağını. Ama sırf bu pagan dinini yani ateizmi ayakta tutmak adına bu saçmalığı savunuyorlar. Bu da ilginç. Bakın devam edelim. DNA'nın yapısını görüyoruz. Bakın DNA 1,5 metrelik zincir telefon kablosu gibi katlanıyor, tekrar katlanıyor ve bu katlanırken bunların içine özel proteinler var. Onlar giriyor ve onların üzerinde katlanıyor. Bakın burada görüyorsunuz. Ve bu proteinlerin de çok özel yapıları var. Serdar Hocam da daha önce anlatmıştı. Bunlar da öyle bir çok özel tasarıma sahip proteinler. Yani DNA'da bir yer kodlanacağı zaman hemen kaydırılıyor. O bölüm açılıyor. İlgili bölüm açığa getiriliyor. Ya muazzam bir akıl var. Böyle anlatmakla bitecek gibi değil.
Maşallah.
İnşallah. Allah'ın zaten delillerini bütün ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa yazmakla tükenmez
i̇nşallah.
Diyor inşallah Kur'an'da. Hakikaten anlatmakla bitecek gibi değil. Şimdi diyebiliriz ki Bay İlik siz bunları biliyor mu? Hiç haberi yok. Olsa zaten bu saçmalıkları savunmaz. Değil mi? Yani tutup da orada yok. Penguenlerin mesela dün haber yapmış. Diyor ki 36 milyon yıl penguen fosili var diyor. Günümüzdekilerden farklı diyor. Dolayısıyla bu evrime delil gibi dışarıdan almış tabii de yani bunu kes kola kopyala yapıştırla oraya koymuş. Halbuki bakın dün de gösterdik National Geographic'te mesela hocamızın sitesinde de daha detaylı bilgi edinebilirler. HarunYahya.org'a girerlerse 62 milyon yıllık penguen fosilleri var. Günümüzdeki penguenlerin tıpatıp aynısı. Yani hiçbir şekilde evrimleşmediğini gösteriyor. Hem onun dediğinden çok daha eski hem en ufak bir değişikliğe uğramamış. Yani hiçbir şekilde evrimleşmemiş Allah'ın yarattığını kanıtlıyor. E kardeşim neyin evrimi o zaman? Zaten bakın şimdi DNA'nın yapısından gördük, kromozomların yapısından. Böyle bir şeyde tesadüfe yer var mı? Yok, evrim mevrim diye bir şey yok yani. Bu Darwinizmin saçmalığını ortaya koyuyor. Dolayısıyla penguenin değişimi de söz konusu değil. İşte bir türün başka bir türe dönüşmesi kesinlikle söz konusu değil. Moleküler düzeyde zaten protein aşamasında bitiyor bu Allah'ın izniyle.
Maşallah. Bir ayet okuyayım hocam. Şeytan Allah'a sınırım. Böylece biz her ülkenin önde gelenlerini orada hileli düzenler kursunlar diye oranın suçlu günahkarları kıldık. Oysa onlar hileli düzeni ancak kendilerine kurarlar da bunun şuuruna varmazlar buyuruyor Allah. Enam suresi 123. ayette. Yani demek ki her devirde, her toplumda böyle hileli düzen kuran, insanları inkar etmeye çağıran belli bir güruh olacak. Ve hani bunlar da hileli düzenler kuracak şeklinde buyuruyor Allah. Ama ayetin devamında da hile düzenleri ancak kendi aleyhlerine kurarlar şeklinde buyuruyor yine Allah. Yani şimdi işte atomik düzeyde inceliyoruz mesela molekülleri, canlıları atomik düzeyde inceliyoruz. İnşallah ama şimdi evrimcilerin hiç hesaba katmadıkları bir konu da var. Ve bu konu böyle bazı insanların reddedebileceği, işte bazılarının kabul edebileceği bir şey değil. Kesin bir gerçek, maddenin gerçeği. Şimdi biz etrafımızı nasıl algılıyoruz diye baktığımızda ya mesela nasıl görüyoruz diye düşünelim. Bir cismin üzerine gelen fotonlar o cisme çarptıktan sonra tek bir rengi dışarı bırakıyor atomlar. O görüntü bizim gözümüze geldiği zaman gözümüz onu elektrik sinyallerine çeviriyor ve beynin ilgili bölümüne elektrik sinyali olarak gidiyor. Yani koklama için de aynısı geçerli, duyma için de aynısı geçerli. Hepsi işte ses sinyalleri geliyor, yine elektrik sinyaline çevriliyor, beyine gidiyor. Koku sinyalleri geliyor, onlar da işte elektrik sinyaline çevrilip yine beynin ilgili bölümüne gidiyor. Yani et parçası, yani beynimiz bir et parçası. Ona gelen elektrik sinyalleriyle biz diyoruz ki gördük, duyduk, kokladık, hissettik diyoruz. Şimdi evrimcilerin yani hiç açıklamanın yanına bile yaklaşamadıkları bir konu bu. Ve de inkar edilemeyecek bir konu. Çünkü şimdi biz atomu incelediğimizde baktık gördük ki atomun %99.999 diye devam eden bir kısmı boşluktan oluşuyor. Dolayısıyla tüm evren aslında boşluktan oluşuyor. İnsan da boşluktan oluşuyor, insanın beyni de boşluktan oluşuyor. E peki bu kadar boşluğun arasında görüp algılayan, işte seven, sevinen, üzülen, ağlayan, ondan sonra çok fazla duyguyu yaşayan, benim diyen, ilk başta benim diyen. Çünkü biz, yani herkes şu anda mesela kendi kendine bir düşünsün. Ekran karşısında mesela televizyonda bir görüntü izliyor. Fakat içeride izleyen bir şey var onu. Bir varlık var. Yani onu düşünsün, ona odaklansın. Hocamız onu daha önce de anlatmıştı. Eğer odaklanırsa sadece ruhtan ibaret olduğunu anlayabilir demişti hocamız. Şimdi bir ruh var, o izliyor, algılıyor. Peki bu ruh evrimle nasıl oluşabilir? Yani şimdi hani siz evrimciler diyor işte proteinler oldu ilk başta sonra hücre oldu falan. Ya sen neden bahsediyorsun? O bilinç nasıl oldu? Şimdi o etlerin hepsini, et yığınlarını bir araya getirdiğin zaman içeride ben diyen bir varlık oluşur mu? Ki zaten hani oluşması mümkün değil de oluştuğunu farz edelim. O içerideki varlık nasıl oluşacak? Değil mi? Bir bilinç oluşması gerekiyor. İşte bunu evrimciler, yani bu konuyu zaten işte Lenin'in bununla ilgili söylevleri var ya, elinizi işte verirseniz tüm benliğiniz, kolunuzu kaptırırsınız, sonra da tüm benliğinizi kaptırırsınız. Aman bu konuya girmeyin diyor Lenin. Komünist ve Darwinist birisi olarak. Bu işte materyalizmi yıkan Darwinizmi yıkan, ateizmi yıkan ve Allah'ın varlığını, ahiretin varlığını, cennet, cehennemin nasıl olduğunu ve nasıl yaratılacağınızı anlamamızı sağlayan çok büyük bir gerçek ve bu ayrı zamanda ortaya çıkan bir gerçek. Yani teknolojinin, bilimin ilerlemesiyle, işte insanın algılarının nasıl olduğu, atomun yapısının incelenmesiyle görüldü ki çok farklı bir alemde yaşıyoruz. Yani dışarıda madde var ama biz o maddenin aslıyla asla muhatap olamıyoruz. Sadece ruhumuza Allah'ın gösterdiği gerçekle muhatap oluyoruz. Bu da zaten evrim teorisini daha ne fosil, ne protein, ne önesit hiçbirisine daha gerek kalmadan daha kökünden bitiren bir konu. Allah'ın dilemesiyle inşallah.
Tabii çok temel bir gerçek. Tamamen hakikaten her şeyle bütün batıl felsefeleri yok ediyor. Ama böyle ince böyle işçilik olarak da hani arka planda böyle işlerini burkan bir şey kalmasın diye de hocamızın da çalışmalarını zaten o yönüyle de bitiyor. İnşallah bu moleküler düzeyde devam edelim. Bunların bu yanlış düşüncelerine. Şimdi evrim teorisinin iki temel mekanizması var. Öne sürdüğü. Doğal seleksiyon ve mutasyonlar. Doğal seleksiyonun bir çeşitlilik, bir gen seviyesinde bir bilgi artışı sağlamadığı malum. Herhangi hiçbir evrimleştirici bir yön yok dolayısıyla. Mutasyonlar da fayda değil, zarar getiriyor. Zaten çoğu kanserlerin sebebi mutasyon kökenli. Şimdi öyle ki bu mutasyonların zarar olduğu çok iyi biliniyor. Allah çok özel bir sistem de yaratmış bizim içimizde. Sırf mutasyonların zararlı etkilerine yönelik. Bunlar yeni bazı bilgiler. Şimdi çeşitli sebepler oluyor değil mi? Gama ışınları oluyor, ultraviyole ışınları oluyor, kimyasal bazı etkenler oluyor, serbest radikaller. Çeşitli etkiler var. Bunların her biri içinde ona özel korunma mekanizmaları var bizim içimizde. Eğer mutasyon böyle faydalı bir şey olsaydı, buna karşı bir koruma mekanizması olur muydu? Yani zaten mutasyon hayatın temeli diyorsun. Bırak o temel devam etsin. Bir sürü çeşitlilik devam etsin. Halbuki öyle değil. Mutasyonların zararlı olduğunu zaten onlar da biliyor. Ayrıca Allah bizim içimizde çok özel bazı sistemler yaratmış. Mutasyonları önlemeye yönelik. Zararlı etkilerinin bizden korumaya yönelik. Şimdi mesela gama ışınlarına yönelik bir molekül var. ATM diye bir enzim var. Gama ışınları neticesinde DNA'da kırıklar oluşuyor. DNA çift zincir. O çift zincir çift yerine kırılıyor. Özel bazı moleküller, ATM molekülleri DNA'da sırf bunları tarıyor. Böyle kırıklar var mı yok mu, var mı yok mu? Buluyorlar bunu. Bulmalarıyla beraber bir başka molekülü uyarıyorlar. O da CHK2 diye bir molekül. Onu uyarıyor. O molekülde P53 diye bir başka molekülü uyarıyor. O molekülde başka molekülleri uyarıp eğer zarar tahmin edilemeyecek gibi ise hücrenin ölümüne doğru bir emir çıkartılıyor. Tahmin edilecekse de tahmin edilmesine yönelik enzimler, genler harekete geçiriliyor. Şimdi mükemmel bir şuur var burada. Yani bir DNA'da bir zarar var. Bu zarar gama ışınları tarafından yapılıyor. Bu zararı tespite yönelik bir özel bir enzim var. Aynı şekilde ultraviyole ışınlarında da öyle. Ultraviyole ışınlarında da farklı bazı zararlar oluyor. Onlarda da timin dimerleri denilen başka zararlar oluşuyor. Karşılıklı harfler eşleşmesini gerekirken yan yana harfler eşleşiyor. Özel başka bir molekülle bunu da buldular. ATR diye bir özel bir enzimdir bu. Ultraviyole ışının sebep olduğu zararlar var mı yok mu? Bunu araştırıyor. Buluyor. Bulmasıyla beraber başka bir molekülü uyarıyor. O da CHK1 diye bir molekül. O da işte P53 işte proteini tekrar uyarıyor. Yine zincirleme işler neticesinde ya hücre ölümüne terk ediliyor. Yani emir veriliyor ki kanserli bir hücreye sebep olabilir. Zararlar tamir edilemeyebilir. Bu takdirde en uygunu ölmesidir hücrenin. Ya da diğer tamir genleri harekete geçirip, proteinleri harekete geçirip hücre tamir ediliyor. Şimdi mutasyonların sebep olduğu iki örnek bu. Diğer hepsinde de başka başka enzimler ve proteinler var. Bunları da verebiliriz. Verdik de zaten örneklerini. Bunlardan ne gözüküyor? Mutasyon yararlı bir şey değil. Zararlı bir şey. Zarara karşı hastalıklar ve zararlar olduğu bilindiği için de buna yönelik önlemler var. Ama bunları bizim için yapan moleküller ise harika bir akıl, harika bir hüner gösteriyorlar. Şimdi mesela şurada bir kumanda. bizim iyiliğimiz için bir herhangi bir hareket yapsa ne olur? Çok şaşırtıcı olur değil mi? Çünkü cansız, atomlardan oluşuyor, herhangi bir şuuru yok. İnsanların aklı şey atabilir. Bizim hücremizde böyle olaylar oluyor işte. Yani sayısız böyle şuursuz molekül, kendilerinden bir şuuru olmayan moleküllerin üzerinde mükemmel bir akıl tecelli ediyor. Bunlar Darwincilerin ve materyalistlerin dediği gibi bir çatışmayla hareket etmiyorlar. Bencil gen dedikleri o saçma bir kavramla da hareket etmiyorlar. Yani bencilce de davranmıyorlar. Aksine fedakarca ve çok alimce de davranıyorlar. Yani her şeyi bilircesine, her şeyin olası neticelerin ne olacağını bilircesine de davranıyor. Mesela bir molekül, bir DNA'da kırık var mı yok mu? Bunda niye ilgilensin ki? Bir kırığın ne anlama geleceğini, ne tarz zararlara mal olacağını nereden bilsin ki? Yani DNA'daki bir kırığın hücre için zararlı olduğunu çok çok aşamalar sonra insan anlayabilir. Ama bu proteinler, enzimler bunu bilircesine hareket ediyor. Yani hakikaten biz mesela tespit etsek, yani DNA'da böyle bir durum var. Bazı ışınlar DNA'ya zarar veriyor, kırıklar yapıyor. Buna karşı bir çare, bir gen protein tasarlamaya çalışsak bunu yapamayız. Hücrenin o diğer bir sürü proteinleri, enzimleri arasında sokamayız. Doğru zamanda çalıştıramayız. Doğru şekilde mükemmel oranlarda çalıştıramayız. Burada mükemmel bir şekilde çalışıyor ve ilk hücre yaratıldığından itibaren bu var. Dolayısıyla yani bütün bu örneklerinde de gördükleri gibi mutasyonla bir faydası yok. Faydası olsa böyle koruma mekanizmaları zaten olmaz. Dolayısıyla hiç kendilerini kandırmasınlar. Böyle milleti de aldatmaya çalışmasınlar. Sonra böyle cahil cehela bazı böyle yeni yetme adamlar da bunları gerçek gibi sanıp böyle haberler yapabilir.
Ya bu şey çok komik geliyor bana yani bencil geldiğinde.
Hangisi?
Yani bencil gelin lafı çok komik geliyor. Bu bence böyle işte ya. Dawkins'in elma yanaklığının ortaya koyduğu bir kavram. Ya bu şuna benziyor yani. Bencil gen o zaman çok espiritüel odun gibi bir şey yani böyle. Yani insan nefsinin bir özelliğidir bencillik değil mi? Bir bilinç olması lazım. Bilinçli evet. Bir varlık. Yani burada gen dediğiniz sizin atomlardan oluşan, cansız, aklı olmayan, bilinci olmayan bir molekül yani bir yapı. Atomlardan oluşuyor ama cansız atomlardan oluşuyor. İşte bu aslında onların şeyini gösteriyor. Yani mesela doğal seleksiyon derken aslında bu bir aldatmaca, seleksiyonu falan yok. Doğanın bir şey seçtiği de yok. Ya bu böyle eskiden vardı pagan kültürler. Animizm deniyor mesela buna. Böyle bir ismi de var. Doğaya bilinç atfetme. Yani doğanın ruhunun olduğuna, bilincinin olduğunu iddia ediyordu pagan kültürler böyle binlerce yıl önce, yüzlerce yıl önce. Bunun aynısı şimdi. Bakın 21. yüzyılda yapılıyor ve bu bilimselmiş gibi böyle çok zekice, daha iyice bir buluşmuş gibi lanse etmeye çalışıyorlar. Kardeşim taşın toprağın bir şeyi seçmesi olabilir mi? Seçim nasıl olur? Bir bilinçle olur. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilen bir bilinç olması gerekir ki doğruyu seçer. Bu bilinçle akıllı olur. Bu Allah'ın dilemesiyle insan da tecelli etmiştir. Ama Allah'ın aklıdır tabii yani. Bu yaratıcısı olan Allah'ın aklının tecellisidir. Dolayısıyla bu son derece saçma bir iddia. Ve tabiatı, doğayı o zaman ilah edinmiş oluyorlar. Atomları ilah edinmiş oluyorlar. Değil mi? Doğaya bilinç atfederek. Ondan sonra mutasyon diye bir mekanizmadan bahsediyor. Ya kardeşim Serdar Hocam anlattı ya, mutasyonun faydalısı olur mu? O zaman ya Allah bakın koruma mekanizmasını yaratmış. Nitekim bakın bu çok önemli. Örnek verelim. Bakın insanın, sadece insanda 10.000'in üzerinde genetik hastalık biliniyor mutasyonlar sonucu oluşan. Yani mutasyonlar mutlaka zararlı olur. Örnek verelim. Birinci kromozomda oluşan mutasyonlarda Alzheimer hastalığı, yani bu ileri derecede bunama hastalığı ve ağır işitme meydana geliyor. İkinci kromozomda olan mutasyonlarda belleğin oluşumu ile ilgili bilgilerde tahribat meydana geliyor. Yani hafızada. Üçüncü kromozomda akciğer kanseri. Dördüncü kromozomda mutasyon olduğu zaman, ama biz bir tane örnek veriyoruz ama bunun gibi yüzlercesi, binlercesi var. Çünkü her yerinin mutasyonu ayrı kromozom bölgesinin. Akciğer kanseri. Dördüncü kromozom birçok kalıntımsal hastalık. Beşinci kromozomda akne, yani sivilce, böyle sürekli sivilce çıkması ve saç dökülmesi. Altıncı kromozomda şeker hastalığı, diyabet, epilepsi, sarı hastalığı. Yedinci kromozom kronik akciğer iltihabı, şişmanlık. Sekizinci kromozom erken yaşlanma. Bakın dokuzuncu kromozomda mutasyon olduğu zaman deri kanseri. Onuncu kromozomda mutasyon olduğu zaman bilinmiyor henüz ama. On birinci kromozomda diyabet oluşuyor yine. 21. kromozom Down sendromu denen, hani halk arasında Mongolizm adı verilen, çok ağır zeka geriliği oluyor, şekil bozuklukları bu insanlarımızda. Alzheimer hastalığı, Parkinson, lösemi, depresyonlar meydana geliyor. 22.
kromozom sayısı bir de artıyor değil mi?
Efendim?
Hocam. O hastalıkta kromozom sayısı artıyor bir de.
Artıyor evet. 22. kromozomda kemik iliğinin oluşumu düzenliyor bu. Dolayısıyla kanserler kemik iliğinin fonksiyonlarında bozulma meydana geliyor. Ve bu listeyi çok uzatmak mümkün. 10 bin üzerinde böyle bilinen bir hastalık var. Çünkü o kadar mükemmel bir yaratılış var ki proteinler ve genler düzeyinde. Nitekim defalarca gündeme getirdik. Oluşma ihtimalinden 10 üzeri 650 tane alternatiften biri mesela fonksiyonel oluyor. Bu gen düzeyine çıktığında daha da büyüyor bu sayı. 10 üzeri 903 tane ihtimalden bir tanesi fonksiyonel olabiliyor bunların. Diğerlerin bütün hepsi disfonksiyonel. Yani bir fonksiyon görme fonksiyon kaybediyor. Dolayısıyla harf değişikliği hemen onu fonksiyonunu yitirmesine sebep oluyor. İşlemini yitirmesine sebep oluyor. Bu da bize bakın harf değişiklikleriyle, tesadüfi harf değişiklikleriyle bir ilerlemenin olamayacağını kesin olarak ispatlıyor. Yani Darwinizmin olamayacağını. Çünkü onların bütün iddiaları buna dayalı. Yani doğal seleksiyon diye bir mekanizma yok. Tamamen hayali. Doğanın bir şey seçecek hali yok zaten. Öyle bir şey olmaz. İşte şunu söylüyorlar. Mesela daha hızlı koşanlar hayatta kalır. Tamam. Daha hızlı koşan kalır yani geriye o zaman. Ne olur ki bundan? Önemli olan DNA'da bir değişiklik meydana getirmesi. Yani DNA'da yepyeni gen, bakın yepyeni gen, yepyeni protein, yepyeni organ meydana getirecek bir mekanizma yok.
Evet.
Bu çok net yani genetikte artık kesin olarak biliniyor bu genetik bilimi. Bunu ortaya koydu. Mevcut DNA en mükemmel haliyle sürekli olarak nesilden nesile kopyalanıyor. Ve üzerindeki mevcut genlerin değişik kombinasyonları söz konusu. Ama zaten var olan genlerin en ufak bir değişikliğe uğramadan değişik kombinasyonu söz konusu. Zaten hata olduğunda bakın DNA'da Serdar Hocam anlattı. Hemen o hatayı düzeltmek zorunda. Düzelmediği takdirde işte hemen bu hastalıklar meydana geliyor. Hastalık, koma, ölüm meydana geliyor.
Evet. Şimdi mesela bu ultraviyole, gama ışınları, yani bunların varlığını biz yeni öğrendik. Yani 100 yıl öncesinin falan bilgileri yaklaşık. Dolayısıyla yani burada mükemmel bir akıl var. Yani bir molekül nereden besin gama ışını, nereden ultraviyole, bunun sebep olduğu sonuçlar.
Evet.
Ya bunun hiç şeyi yani umurunda evet. Olmaz. Kendisinden habersiz zaten.
Evet.
Dolayısıyla yani çok saçma. Hakikaten acayip saçma bir teori. Hiçbir mantığı yok.
Şu şey diyorlar ya, bay iliksizin ondan da haberi yoktur. Şu ilkel çorba diye bir iddiaları var ya, evet. Evrimciler. Hani oradan protein işte organelleri bir araya gelmiş, sonra işte hücreyi oluşturmuş falan. Senin dediğin gibi o zararlı gazlar, moleküller zaten o söz konusu edilen ki böyle bir şey yok da ilkel çorba dedikleri şeyi de zaten darmadağın eder. Bir de bunlar evrimciler çorbanın da nasıl yapıldığını bilmiyorlar benim anladığım. Yani çorba bizim bildiğimiz ilgili malzemelerin hepsini bir araya katarsın, biraz su karıştırırsın, ısınır içersin, çorba odur. Şimdi evrimcilerin iddia ettiği çorbanın içinde ne var? Yani ne olması lazım hücre oluşması için? Hücreyle ilgili bütün organellerin olması lazım o çorbanın içinde. Yani DNA, işte protein, enzimler, hormonlar, vitaminler, çeşitli organeller, libozomlar vesaire vesaire say say bitmez. Hepsinin aynı anda evrimcilerin iddia ettiği çorbanın içinde olması lazım, bu bir. Ama sonra bilim adamları baktılar ki bu mümkün değil. Niye? Çünkü bu organeller, örneğin DNA asit, proteinler baz. Sizin iddia ettiğiniz gibi, benim iddia ettiğim gibi bir çorba içerisinde olduğunu varsaysak bile asit bazı yakar, tuz eder, darmadağın olur. Yani bu yapıların dağınık bir ortamda değil. Mesela birbirlerinden dağınık olsalardı, bir araya geldiklerinde yok oluyorlar çünkü değdiklerinde. O zaman da dağınık olacak. Dağınık olunca da bir işe yaramıyor bu sefer. Yani birbirlerinden uzak olsa. Mutlaka bunların, bütün organellerin özel kontrol edilmiş, özel izole edilmiş bir ortamın içerisinde olması gerekir ki hem birbirlerine zarar vermesinler hem de işlevlerini sağlıklı bir şekilde yapsınlar. Bu da sadece ve sadece hücre zarı içerisinde mümkündür. Özel izolasyonlarla mümkündür. Ne çorbası ya? Yani bu nasıl bir cahilliktir?
Evet.
Yani siz, şimdi Bay İlik size söyleyelim, teknik bilgisini bir kere bir arttırsın, okusun, kitap okusun, hocamızın kitaplarını okusun, bayağı alim olur söyleyeyim. Yani sonra da bayağı pişman olur, üzülür. Ya ben nasıl böyle bir yalanın peşinden gittim ve alet oldum böyle bir oyuna diye çok pişman olur. Ama pişman olmak güzeldir. Yani doğruyu görmek güzeldir. Kitapları okusun, bilgisini arttırsın. Mesela ilkel çorba diye bir şey olması mümkün değil. Teknik olarak bu bir. İkincisi, senin anlattığın detayların yanında bir de hücre içindeki organellerin mesela fonksiyonları düz bir satıhta olmuyor. Üç boyutlu bütün bu organizasyonlar. Yani o minicik yapının içinde üç boyutlu yapılar var. Nedir? Yani mesela bir protein bağları oluştururken atomlar ve moleküllerin yapısı nasıl? Çoğu birbirini çok kuvvetli bir şekilde tutarken tam mesela enzimin köşe kısımlarında, yani yuvarlak gelen hatlarının bulunduğu bölgelerde daha gevşek bağlar yapıyorlar moleküller birbirleriyle. Ya bu nasıl bir akıl? Yani bunu kim düşünüyor? Aksi takdirde bu bağlar aynı kuvvetle yapılmış olsaydı proteinler işte dümdüz, vasıfsız, işe yaramaz proteinler olurdu. Yani düz bir satıhta olurdu. Üç boyutlu ve üç boyutlu olması mesela enzimlerin fonksiyonunu yapabilmesi için hayati önem taşıyor. Çünkü yani bunlar birbirlerine kafadan gelip moleküller bağlanmıyor ki, her yerden bağlanıyor. Aynı anda birkaç bağlantı yapıyor. Bakın üç boyut var. Nerede var üç boyut? İşte sen verdin örneğini. Yani milimetrenin milyarda biri bir boyutta üç boyutlu ve binlerce, yüz binlerce molekülden bahsediyoruz aynı ortamda. Ve üç boyutlu. Bu da olağanüstü. Yani ve bunu, yani tesadüfün tesisi olmayan bir yerde akıl, şuur, bilinç, karar alma, karar verme, alınan emri uygulama, itaat, sabır, asla ben bunu yapmıyorum diye bir çıkış, adres bulma, zifiri karanlıkta. Yani bunların hepsi son derece, yani insanın aklını sınırını zorlayan şeyler değil mi? Bayiliksiz. Yani şimdi biz zifiri karanlıkta Bayiliksiz'in eline bir adres versek, hadi bakalım elinde pusula da olmasa, git de yürüyerek Çin'e şu adresi bul işte desek, gidebilir mi? Gidemez. Ama moleküller gidiyorlar. Hem de nasıl gidiyorlar? Görevi aldığı an ihtiyacı yönelik üretildiklerinde, mesela işte nitrik oksit diyelim, damarlarda gevşeme söz konusu diyelim olacak. İşte çok yorulduk, gevşecek daha fazla kan pompalanması için. Hücre nitrik oksiti üretiyor. İlgili adrese, neresi o adres? Dünyanın etrafını 2,5 kere dolanacak bir karayolunda yapılacak bir yolculuğa gönderiyor nitrik oksiti. Nitrik oksit bu işi, bu görevi kusursuz, hatasız ve son sürat, yani günümüzün e-mail hızında yapıyor ve gerekli bilgiyi işte damarın iç kaslarındaki şeye, kaslara veriyor, işte gevşetiyor. Bakın nitrik oksit bunu ne zaman, ne kadar sürede yapıyor biliyor musunuz? 10 saniye. Yani doğdu, ilgili yere gitti, mesajı verdi, ömrü bitiyor. 10 saniye. Bayiliksiz. Yani bu nasıl bir tesadüf? Sen şaşırdın herhalde. Yani böyle tesadüf olur mu ya? Yani aklı başında bir insanın yapamayacağı bir şeyi, şuuru olan insanın yapamayacağı bir şeyi, gözü olmayan, şuuru olmayan, bu konuyla ilgili bir bilinci olmayan, gittiği yere daha önce gitmemiş, zifiri karanlıkta, pusulasız yapılıyor. Evet. Hücre böyle olağanüstü bir yer. Bayiliksiz. Yani tesadüf diyerek insanları veya evrim diyerek insanları kandırmanın vebali çok büyük olur. Bundan vazgeçsin bu eksiz inşallah.
Şimdi çok önemli bir nokta. Nitrik oksit dediğim gibi ömrü 10 saniye kadar. Şimdi bir şey faydalı olsun, o mesela tesadüf olduğunu iddia ediyorlar. Bir defa nitrik oksitin üretim mekanizması mükemmel kompleks. Evet. Yani onun moleküler detayları, orada gerçekleşen şeyler, çok sayıda ara adımın her birinin olması lazım. Evet. Ürettin, nitrik oksit ürettin. Yani bunun faydalı bir netice olabilmesi için onun yönlendirilmesi, ona özgü karşı tarafta özel alıcıların olması, o alıcıların işte yine enzimleri falan hareket ettirip en neticede işte damarla alakalı bir esnekliğe ulaştırması, her birinde çok sayıda enzim, protein görev alıyor.
Evet.
Ve bu 10 saniyelik bir maddeyle alakalı bir şey. Buradaki parçaların her birinin aynı anda olması lazım. Oradaki tek bir eksiklik bu faydanın ortadan kalkmasına sebep oluyor. Yani ve çok önemli bir fonksiyonu, hayat için çok önemli bir fonksiyonu, o damarların eksikliğinin kaybolmasına ve ciddi kusurlara sebep oluyor. Şimdi böyle bir şey bütünüyle bir anda olması şartsa ve bir anda olduğunda bir anlam varsa, bunun bir yaratılış olduğu, kademe kademe tesadüf olmadığı, Allah'ın bir yaratma sanatı olduğu çok açık değil mi?
Evet.
Çok açık bir gerçek. Evet. Ayrıca bütün bu şeyler, yani bütün bu enzimler, proteinler, genler, her biri bir zincirleme işlemler neticesinde bir anlamı var. hücrede metabolik yollar deniyor bunlara. O büyük böyle şeyler vardır. Kimyasal böyle fotoğraflar vardır. Maddeler başka maddelerle çizgilerle birleştirilir. Ve o çizgilerin çok sayıda bütünün bir anlamı vardır. Yani mesela enerji üretimi çok sayıda böyle enzimin ara basamağın varlığı şart. Yağ asitlerin üretimi, yağ asitlerin yıkımı, proteinlerin üretimi, proteinlerin yıkımı, elektron taşıma zincirleri, nükleik asitlerin üretimi. Bunlar da çok sayıda enzimlerin bütününün varlığı şart. İşte büyüme hormonlarının hücrede etkisi ve hücrenin çoğalması. Çok sayıda enzim, protein bir arada olduğunda o işlem gerçekleşiyor. Ama istisnasız bütün hücredeki olaylar böyle. Ve o aradan bir tanesini çektiğinizde yıkılıyor. Dolayısıyla kademe kademe gelişim neye göre söylüyorsun? Böyle bir şey yok yani. Artık yani çok garip bir durumdalar hakikaten. Ya bu kadar bilgi, bu kadar Allah'ın bu kadar biyokimyayla ilgili sanatı ortadayken yani hala kademe kademe gelişim lafı hakikaten kafanın tamamen donuk, hiçbir bilgiye açık olmama ve okuduğunu anlayamama ve okuduğunu yorumlayamama anlamına geliyor.
Evet.
Dolayısıyla yani bu kadar aciz duruma düşmesinler, bu kadar sefil duruma düşmesinler. Bunların onlara herhangi bir yararı yok. Mesela bir örnek verelim. Bazı büyüme hormonları var. O büyüme hormonları hücre zarında dışarıda bir alıcıya bağlanıyor. İşte o alıcı bağlanmasıyla beraber şekil değişikliğine uğrayıp G proteini adlı bir başka proteini uyarıyor. O protein ikiye ayrılıyor. Bir parçası gidip başka bir enzime bağlanıyor. O enzim aktif olup bir iş yapıyor. Ve bu böyle 10 küsur basamakta bir neticeleniyor. Bütününde bir anlam var. Sadece bir ara basamağı alalım. Yani kademe kademe gelişim diyorlar. İşte hormon bir alıcıya bağlansın ama diğer kısımlar olmasın. Ne anlam var bunun? Yani hormon uygun bir alıcı, başta bir hormon vardı diyelim. Sonra da biz hediye edelim, bir tane de alıcı oraya koyalım. Hormon alıcıya bağlandı sürekli. Kademe kademe ne faydası var bunun? Saçma sapan bir şey yani, hiçbir anlamı yok. Alıcıya bağlandı ama bir enzimle ilgili bir görev var. Bir başka maddeyi uyarıp onu diyelim fosfor bağlayacak. Öyle bir madde yok. Fosfor bağlama özelliği ne anlamı var? Değil mi?
Evet.
Dolayısıyla bunun yani kademe kademe gelişim biyokimya açısından tam bir safsata. Tam bir böyle mantık azı. Tam bir çocukluk. Yani bu kadar hani derslerini de kimisi görüyor. Okuduğunu ya hiç anlamıyor. Ya hakikaten çok şiddetli bir büyü etkisinde. Bu tarz hani başka bazı cahillerin de zaten olaydan hiç haberi yok yani.
Evet. İnşallah.
Şimdi biz bunları anlatıyoruz da mesela evrimcilere, Darwinistlere sorulduğu zaman herhangi bir konuda bir açıklama getirmeleri, hiçbir konuda açıklama getiremiyorlar. O da ilginç. Yani neyi savunduğunu da bilmiyor, neden savunduğunu da bilmiyor. Zaten açıklayamıyor ve üstünü kapatmaya çalışıyor. Mesela bir örnek verelim. Bakın, Habertürk programında şimdi Yiğit Bulut hayatın canlılığın nasıl başladığını soracak. Bakın, canlılığın nasıl başladığı sorusuna programa katılan evrimciler ne cevap veriyor?
Nasıl tarif eder misiniz bana?
Nasıl?
Can nasıl başlıyor? Onu söyleyin.
Yani çok temel bir soru soruyor. Şimdi bunda evrim olduğunu iddia ediyorlar. Tesadüfen hayat başladı diyorlar, değil mi? Tamam diyor. Yiğit Bulut'a gayet normal bir soru. Tesadüf bana bize diyor hayatın nasıl başladığını anlatır mısınız diyor. Şimdi bakın.
İlk can başlangıcıyla ilgili.
Yaran mı? Nasıl? Ona yani herkes bizim kadar bilmek zorunda değil.
Tabii.
Arzu edin ikimizi hiç bilmeyenler seyrediyor.
Bu konuda yapılmış çeşitli deneyler var. Kitabımızda da onu şey yaptık, yazdık zaten. Şu anda bilim henüz bunun canlılığın yaşamın nasıl başladığını çok kesin net bir şekilde ortaya çıkarmış değil.
Evet. Yani onu bilmiyorsunuz.
Nereden bileceğim? Yani
bilmediğiniz bir şey nasıl bu kadar çok inanıyorsunuz?
Nereden bileceğim?
Bilmediğim bir şey değil. Bu bugün evrim kuramı. Artık neredeyse evrim bir olgu zaten de.
Ama bana yaşamın nasıl başladığını söyleyin o zaman ilk. Şimdi yaşamın başlangıcının nasıl olduğunu bana iki kere iki dört kadar net söylemeniz gerek. Eğer bilim yapıyorsanız.
Hayır.
Şu anda.
Hayır.
Şu anda şu noktada. İki kere iki dört diyorsunuz ya. O şekilde bilinmiyor.
Kalem tatlı.
Yani şaka gibi ya böyle. Şimdi diyor ki yani çok temel bir soru değil mi? Evet. Ya sen kardeşim Darwinizm tezadüfen olduğunu iddia ediyorsun kademe kademe, evet. Değil mi? Bir anlat bakalım ne yani ne diyorsun, evet. Ya bir şeyin, evet. Yani hiç olmazsa bir iddia bir şey olması lazım yani. cevap olarak da şimdi diyor.
Önce gülüyor.
Evet.
Hani böyle soru olur evet. gibi gülüyor.
Bilim bunu bilmiyor diyor. Peki diyor bilmediğiniz bir şey nasıl inanıyorsunuz, iman ediyorsunuz böyle diyor. Ne demek istiyor yani 2 kere 2 4 gibi olmaz mı diyor. Yani bu diyor evrim diyor bir olgu diye cevap veriyor. He. Ya kardeşim yani bütün şapkalar şapkadır gibi bir cevap yani böyle. He. Böyle cevap mı olur? Bir kere hayatın nasıl başladığı konusuna biz bilimsel olarak ancak şöyle bakabiliriz. Yani tek bakış şekli o olabilir. Fosil kayıtlarına bakabiliriz ancak, evet. Değil mi? Fosil kayıtlarında ne gösteriyor bize? Çünkü bakın iddia ettikleri Darwinizmin, Charles Darwin de söylüyor bunu. Darwinizmin tek kanıtları diyor, evrimin tek kanıtları fosil kayıtlarında bulunabilir diyor. Ama sonra da ekliyor, fosil kayıtlarında biz diyor Darwinizmin kanıtı olabilecek ara geçiş formlarına hiç rastlamıyoruz diyor. Ya bir tane iki tane seyrek falan demiyor bakın. Hiç rastlamıyoruz diyor. Şimdi hayatın nasıl başladığı konusuna da evrimin olabilecek tek delili fosil kayıtlarında olduğuna göre fosil kayıtlarına bakabiliriz. Çünkü kimse o dönemde yaşamadı. Biliyoruz bugün 3,5 milyar yıl önce başladı canlılık. Değil mi? Fosil kayıtlarından o anlaşılıyor. Sadece fosiller bize bunu gösterebilir. Bakıyoruz fosil kayıtlarına. Avustralya'nın Chert bölgesinde çıkartılmış bakteri fosilleri var katmanlarda. 3,5 milyar yıllık. İlk hücre bakın. İlk hücre siyanobakteri denen, fotosentez yapabilen, yani bütün organelleri olan mükemmel bir hücre. Hiçbir eksiği olmayan ve birdenbire ortaya çıkıyor. Zaten bakın aksi olmaz. Yani bizim anlattığımız, Serdar hocamın, senin anlattığın, Akın hocamın anlattığı hep bunun üzerine kurulu. Neden? Aşama aşama, basamak basamak olamadığını anlatıyoruz biz. Çünkü bir alt basamak olmuyor. Yani bütün o moleküler, evet. Düzeyde genlerinin mükemmelliğiyle, ara proteinlerle, enzimleri, alıcıları, bütün sistemin mükemmel olması gerekiyor. Yani hücrenin hiçbir eksiği olmadığında hücre fonksiyon görebiliyor. Tek bir organeli eksik veya fonksiyon görmediği takdirde hücre hayatta kalamıyor. Bu da bize şunu gösteriyor mantıken. Yani şimdi hemen mantık yürütüyoruz. O zaman ilk hücrenin eksiksiz mükemmel bir fosil hücre olması gerekiyor ki hayatta kalabilsin. Hakikaten de öyle fosil kayıtlarında. Ama burada ne diyor? Bilmiyoruz diyor. Evet biliyoruz. Yani öyle bir biliyoruz ki yani bunun fosil kayıtları var. Yani fosil kayıtlarından haberleri bile yok. Veya var, saklıyor çünkü Darwinizmi yalanlıyor fosil kayıtları. Genetikte yalanlıyor, moleküler biyolojide yalanlıyor, biyokimyada yalanlıyor, mikrobiyolojide yalanlıyor. Hepsi yalanlıyor tek tek. Ama üstünü örtmeye çalışıyor. Zaten kimse inanmıyor artık buna. Yiğit Bulut da inanmıyor, Türk halkı da inanmıyor da. Hadi biz gene açıklayalım. Ama Bay İliksiz de bıraksın bu işleri artık. Yani bütün evrimciler bıraksın bu işleri zaten.
Evet. Bir de orada şöyle bir şey söylüyor. Siz diyor bu ilk hücrenin oluşumunu nasıl açıklıyorsunuz diyor. Onu bilmiyoruz diyor. Peki bilmediğiniz şeye nasıl inanıyoruz dediğiniz zaman cevap olarak şöyle bir cevap veriyor. Yok diyor ama evrime çok fazla kişi savunuyor şu an dünyada artık.
Olgudur diyor.
Ya olgudur zaten, diyor. Yani. Olgudur. Böyle bir cevap mı olur? Böyle bilimsel, evet. Bir cevap olur mu?
Bakın Dawkins'in de öyle bir cevabı var. Bu yani evrimcilerin klasik özelliğidir bu. Bakın ben size hemen söyleyeyim. Dawkins 1996'lı yıllarda proteinlerin ne dünyada ne de uzayda tesadüfen oluşamayacağına dair bir itirafı var. O da bakın benzer mantık kullanıyor. Diyor ki incelediğimiz türden şanslı bir olay, yani proteinin tesadüfen oluşumu o kadar korkunç derecede ihtimal dışı olacaktır ki, yani ihtimal dışı diyor kısacası. Evrenin herhangi bir yerine gerçekleşebilme ihtimali her yıl milyar kere milyar kere milyar kere milyar kere bir de bir kadar az olacaktır diyor. Oluşamaz diyor yani. Eğer bu yalnızca, ama bakın kullandığı mantığa bakın şimdi, mantığın çarpıklığına dair, mantık değil de çarpık mantığa. Eğer bu yalnızca evrenin herhangi bir yerindeki tek bir gezegende gerçekleştiyse, yani dünyamızı kastediyor tabii burada, dünyamızda gerçekleştiyse bu gezegenin bizim gezegenimiz olması gerekmektedir. Aa, bravo şimdi. Dalgese. Çok güzel bir şey söyledim.
Kan gelmiş
bakın
kafaya.
Şimdi, komediye bakın. Çünkü biz bu konuları burada konuşmaktayız. Diyor ki yani evrim, yani protein tesadüfen olamaz ama diyor. Madem diyor biz burada konuşuyoruz
muhabbet
diyor.
Açtık.
O zaman diyor tesadüfen olmuştur diyor. Yani o kadar saçma sapan, evet, bakın evet. Bir yani bilim, evet. Bilim adamı böyle olur mu? Bilim adamı değil demek yani. Bir pagan rahibi. Evet. Aynı mantığı burada da kullanıyorlar. Evet. Diyor ki işte hayatın nasıl başlıyor diyor. Bilmiyoruz diyor. Sen bilmediğin şeye nasıl inanıyorsun diyor. Ama evrim yolgudur diyor cevap olarak. Evet. Yani böyle komedi bile değil yani, böyle çok evet. Acınacak bir durum yani. Evet. Bu duruma evet. Düşmemeleri gerekir ama tabii en önemlisi Allah'ın huzurunda ne cevap verecekleri, değil mi? Bir cevap veremeyecekler daha doğrusu. Bunları tek tek hepsini izah edecekler.
İnşallah.
Allah bilmiyor muydunuz, hocamız anlattı. Allah bilmiyor muydunuz diyecek proteinin tesadüfen oluşamadığını. Evet biliyorduk diyecekler. Derileri, dilleri, değil mi? Hepsi bütün organları, ayakları aleyhlerine şahitlik edecekler.
İnşallah.
Onun için yani bizim amacımız, biz onlara merhametle yaklaşıyoruz. Evet. Hidayet bulsunlar, değil mi? Bu saçma sapan inançları bıraksınlar. Çünkü Allah'a kulluk etmek üzere yaratıldığımız çok açık yani. Dünyanın tek yaratılış amacı bu. Böyle saçma sapan iddialarla çıkıp kendi kendini rezil edip böyle küçük düşerek değil mi? İddialarda bulunmak değil yoksa inşallah.
İnşallah.
Şimdi bu bazıları da böyle inatçı oluyor hakikaten. Ama o inatları da şu açıdan bir fayda var. Mesela kendileri olabildiğince rezil ediyorlar ve ne kadar mantıksız olduklarını dilleriyle açığa vuruyorlar. Mesela Dawkins'in şöyle bir ifadesi var. Bir heykel olsa diyor, heykel böyle el sallıyor olsa bana diyor, ben yine onun tesadüfen öyle o şekilde davranmayı düşünürüm diyor. Yani
çünkü diyor bütün atomları bir yönden ipe sapa gelmez yani.
Evet, yani bu şu açıdan önemli. Hani insanlar aslında böyle bunu ilgisiz beyefendi de dahil o bilim adamı diye düşündüğü insanların aslında bilim adamlığından öte bir yanı.
Evet.
Yani böyle pagan, hakikaten pagan rahipliği olduğunu görmesi açısından önemli.
Evet.
Yani bütün insanlar buna şahit olsunlar. Bunlar mesela buradaki beyefendi de diyor, yani çelişki ifadeler kullanıyor. Yani mesela bilmiyoruz diyor. Kitabımızda anlattık, deneyler var diyor. Anlattığı deneylerde hani burada hep anlattık yani. Amnestle alakalı. Ki o da yanlış atmosfer şartları. Proteinler, evet, organeller, hücre içindeki haberleşme sistemleri, yağların üretimi, enzimler, taşıma proteinleri, organeller, hücrenin bölünmesi, DNA'daki tamir sistemleri, kanallar, kanalların yapımı için kompleksler, hücrenin ölümü için özel sistemler. Bunların hiçbiriyle zaten uzaktan yakından alakaları yok da amino asitle ilgili, yani 35-40 kadar üretimden sorumlu olan enzimlerin varlığıyla da alakalı hiçbir şey yok. Sadece saçma sapan atmosfer şartlarıyla alakalı dedikleri bir şey. Ne kim takar onların o dediği saçma deney yani. Hayatın başlangıcıyla alakalı gerçek şeyler nedir? Bilgiler nedir? Bunların o bahsettikleri saçma sapan deneyler nedir? Yani sadece bu yani hayatın kökeniyle ilgili öne sürdükleri deneyler bile bunların kafa yapısının ne olduğunu ve ne kadar zavallı durumda olduklarını gösteriyor. O yüzden yani böyle kafasını büyütmesin ilksiz beyefendi. Yani bunlar hakikaten çok zavallı durumda olan insanlar. Yani kendi bilgi eksikliğinden dolayı da bir acize kapılmasın. Hocamızın 300'e yakın kitabı var. Ya yani onlardan mesela sadece hücre zarındaki mucize kitabını okusun. Yani bütün hücredeki olaylar da değil. Sadece o zardaki olayları bir baksın. Yani hakikaten çok komik iddialar olduğunu kendisi de görecek.
Tabii yani inşallah, bu inşallah. Allah Kur'an'da bildiriyor. İnsan diyor çok zalim, çok cahildir diyor inşallah.
Nankördür diyor.
Evet, nankör. Evet. Yani bu insanın nefsinin özellikleri. Allah saklasın tabii. Çünkü her şeyimizi yaratan, bize sonsuz nimetlerini bahşeden Rabbimize şükretmek için varız biz. İman etmek için varız. Yani yaratılışın başka bir amacı yok zaten dünyada bulunmanın. İnşallah. Yavaş yavaş bitirelim mi? Bir ayet okuyarak inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırız. Gerçekten sizin Rabbiniz 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşı istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan, geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmak da emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir maşallah. Yaratmak da emir de Allah'ındır inşallah.
İnşallah. Biz yarın 22'den itibaren harunyahya.tv, Mavi Karadeniz Radyo, Asu TV ve Malatya TV'den takip edebilirsiniz. Herkese hayırlı geceler diliyoruz.
Hayırlı geceler.